Kitabın adı Kayıp Sembol. Yazarı Dan Brown. 27. ayrım. 58. bölüm. K4 takma adlı patlayıcı, özel harekat birliği tarafından kilitli kapıları etrafa asgari zarar vererek açmak için geliştirilmişti. Siklotrimetilen trinitraminle birlikte dietil heksil bir plastikleştirici içeren bu patlayıcı. Aslında kapı dikmelerine yerleştirilmek için kağıt kadar ince yapraklara sarılmış C4 parçalarıydı. Kütüphanenin okuma odasına girerken patlayıcı son derece iyi iş gördü. Operasyon lideri Ajan Turner Simpkins, kapı enkazının üzerinden adımını atıp hareket belirtisi olup olmadığını araştıran gözlerle etrafı taradı. Hiçbir şey yoktu. Simpkins, "Işıkları söndürün," dedi. Duvar panelini bulan ikinci bir ajan düğmeyi çevirdi ve içeriği karanlığa boğdu. Dört adam birden gece görüşü başlıklarını geçirip gözlüklerini ayarladılar. Gözlüklerinin içinde parlak yeşil tonlarda beliren odayı incelerken kıpırdamadan durdular. Manzara değişmemişti. Karanlıkta kimse kıpırdamıyordu. Kaçaklar muhtemelen silahsızdı ama yine de operasyon ekibi içeriye silahlarını kaldırarak girdiler. Silahları dört ürkütücü lazer ışınıyla karanlığı deliyordu. Adamlar ışıklarını zemine, duvarlara ve balkonlara tutarak tüm yönleri aradılar. Genellikle karanlık bir odada lazer görüşlü silahın hafif belirtisi bile hemen teslim olmaya yeterdi. Bu gece öyle olmayacağı anlaşılıyor. Hala hareket yoktu. Elini kaldıran Ajan Simpkins, ekibine içeriye yayılmalarını işaret etti. Adamlar sessizce birbirlerinden ayrıldılar. Ortadaki koridorda dikkatle hareket eden Simpkins, CIA cephaneliğine yeni eklenen sistemi devreye sokarak gözlüğünün bir düğmesine bastı. Isı görüntüleme yıllardır vardı ama minyatürleştirme, diferansiyel hassasiyet ve çift kaynaklı entegrasyon alanlarındaki ilerlemeler, ajanların görüşlerini insanüstü sınırlara çıkaran yeni nesil bir görüntüleme cihazı geliştirmişti. Karanlıkta görüyoruz, duvarların arkasını görüyoruz ve şimdi de geçmiş zamanı görüyoruz. Isı görüntüleme cihazı, ısı değişkenlerine o kadar hassaslaştırılmıştı ki bir kimsenin yerini belirlemekle kalmıyor, daha önce bulunduğu yeri de tespit edebiliyordu. Geçmişi görebilme yeteneği en kıymetli nitelikti ve bu gece bir kez daha değerini ispat ediyordu. Ajan Simpkins, okuma masalarından birinde termal bir işarete rastlamıştı. Gözlüklerinde kırmızımsı mor renkte parlayan iki ahşap sandalye. Bu ikisinin salondaki diğerlerinden daha sıcak olduğunu gösteriyordu. Masa lambasının ampulü turuncu parlıyordu. İki adamın bu masada oturdukları belliydi ama şimdi asıl soru hangi yöne gittikleriydi. Cevabını odanın ortasındaki büyük tahta konsolu çevreleyen merkez masada buldu. Hayalet gibi bir el izi kıpkırmızı parlıyordu. Simpkins silahını kaldırarak sekizgen kabine doğru ilerlerken lazer görüşünü yüzeyi inceleyecek şekilde ayarladı. Konsolun yan kısmında bir açıklık görünceye kadar etrafında dolaştı. Kendilerini gerçekten de bir dolabın içinde köşeye mi sıkıştırdılar? Açıklığın dış kenarını tarayan ajan burada başka bir el izi daha gördü. Birisinin dolaptan içeri girerken kapı dikmesini tuttuğu belli oluyordu. Sessizlik sona ermişti. Açıklığı işaret eden Simpkins, "Termal işaret!" diye bağırdı, "etrafını çevirin." Ekibi iki zıt kanattan yaklaşarak sekizgen konsolu kuşattı. Simpkins açıklığa doğru ilerledi. Aralarında 3 metre kalmışken içeriden ışık geldiğini gördü. "Konsolun içinde ışık var!" diye bağırınca sesi duyan Bay Bellamy ile Bay Langdon'ın ellerini kaldırarak dolaptan dışarı çıkacaklarını umdu. Hiçbir şey olmadı. "Pekala, başka yoldan yaparız." Simpkins konsola biraz daha yaklaşırken içinden beklenmedik bir gürültü geldiğini duydu. Makine sesi gibiydi. O kadar küçük bir yerde bu sesi neyin çıkarabileceğini tahmin etmeye çalışırken durdu. İyice yaklaşınca makine sesinden başka sesler de duydu. Ve tam açıklığın önüne geldiği anda ışıklar karardı. Gece görüşünü ayarlarken teşekkürler diye düşündü. Avantaj bizde. Eşikte durup açıklıktan içeriye göz attı. Kapının ardındaki hiç beklenmedik bir manzaraydı. Bu konsol bir dolaptan çok aşağıdaki odaya inen dik merdivenlerin üstündeki yüksek bir tavana benziyordu. Ajan silahını merdivenlerin aşağısına doğrultup basamaklardan inmeye başladı. Attığı her adımla birlikte makinenin gürültüsü de artıyordu. Burası da ne böyle? Okuma odasının altındaki yer, sanayi tipi küçük bir mekanı andırıyordu. Duyduğu gürültü gerçekten de bir makineden geliyordu ama Bellamy ile Langdon mı çalıştırmıştı? Yoksa zaten gün boyunca çalışıyor muydu? Bundan emin olamadı. Ama her iki şekilde de bir şey fark etmiyordu. Kaçaklar ısı işaretlerini odanın tek çıkışında bırakmışlardı. Ağır kapının tuş takımındaki sayıların üstünde dört parmak izi belirgin biçimde parlıyordu. Kapının etrafında ince çizgi halinde parlayan turuncu ışık, diğer tarafta ışıkların açık olduğunu gösteriyordu. Simpkins, "Kapıyı uçurun," dedi, "buradan kaçtılar." Bir yaprak K4 yerleştirip patlatmak 8 saniyelerini aldı. Duman hafiflediğinde ajanlar kendilerini Sergen diye bilinen garip bir yeraltı dünyasına bakarken buldular. Kongre kütüphanesinin çoğu yer altında bulunan kilometrelerce kitap rafı vardı. Sonsuzluğa uzanan kitap rafları, aynalarla yaratılan bir tür optik sonsuzluk yanılsaması gibiydi. Bir tabelada şöyle yazıyordu: "Isı kontrollü ortam. Bu kapıyı sürekli kapalı tutun." Parçalanmış kapıyı iterek geçen Simpkins, ardındaki soğuk havayı hissetti. Gülümsemekten kendini alamadı. Daha kolay olamazdı. Kontrollü ortamlardaki ısı işaretleri güneş patlamaları gibi kendilerini belli ederlerdi. Daha şimdiden Bellamy veya Langdon'ın geçerken tutundukları parmaklığın üzerinde kırmızı bir leke vardı. Kendi kendine "kaçabilirsiniz ama kurtulamazsınız," diye fısıldadı. Simpkins ile ekibi raflardan oluşan labirentin içinde ilerlemeye başladı. Oyun sahasında kendi lehine o kadar çok ipucu vardı ki Simpkins'in avını takip etmek için gözlüklerine bile ihtiyacı yoktu. Normal şartlarda raflarla dolu bu labirent saklanmak için uygun bir ortam sağlardı ama Kongre Kütüphanesi enerji tasarrufu sağlamak için harekete duyarlı ışıklandırma kullanıyordu ve şimdi kaçakların geçtiği yol uçak pisti gibi aydınlanmıştı. Uzaklardaki ince bir ışık çizgisi ileride dolan başlı yollara sapıp kıvrılıyordu. Adamlar gözlüklerini çıkardılar. Operasyon ekibi sonsuz kitap labirentinde ışıkları takip ederken idmanlı bacaklarının üstünde zikzaklar çizdi. Simpkins az sonra ilerideki karanlığın içinde yanıp sönen ışıklar gördü. "Kazanıyoruz." Öndekilerin ayak seslerini ve kesik kesik solumalarını duyuncaya kadar o da yoluna hızla devam etti. Sonra hedefi gördü. "Onları gördüm," diye bağırdı. Warren Bellamy'nin ince uzun vücudu anlaşılan yolun sonuna gelmişti. Yaşlı adam soluğu kesilince rafların arasında sendeledi. "Boşuna uğraşma ihtiyar." Simpkins, "Olduğunuz yerde durun Bay Bellamy," diye bağırdı. Bellamy köşelerden ani dönüşler yapıp kitap sıralarının arasında zikzaklar çizerek koşmaya devam etti. Her dönüşünde başının üstündeki ışıklar yanıyordu. Ekip ona 20 metre kadar yaklaştığında durması için yeniden seslendiler ama Bellamy devam etti. Simpkins, "Vurun," diye emir verdi. Ekibin öldürücü olmayan silahını taşıyan ajan tüfeği doğrultup ateş etti. Koridorda hızla fırlayıp Bellamy'nin bacaklarının etrafına dolanan makarna spreyi, yani Three String, takma isimli silah aslında parti oyuncağı değildi. Öldürücü olmayan bu etkisizleştirici, Sandia Ulusal Laboratuvarı'nda icat edilen bir askeri teknoloji ürünüydü. Temas halinde taş gibi sertleşen tutkallı poliüretan ipler, kaçağın dizlerinin etrafında plastikten sert bir ağ oluşturuyordu. Koşan bir hedef üzerindeki etkisi, hareket halindeki bisikletin tekerleğine çomak sokmakla aynıydı. Bellamy, tam adımını atarken poliüretan ipler bacaklarına sarıldı ve tökezleyerek yere düştü. Bellamy, karanlık koridorda 3 metre daha sürünerek ilerledikten sonra ışıklar başının üstünde titreşerek yanında durdu. Simpkins, "Bellamy ile ben ilgilenirim," diye bağırdı. "Siz Langdon'un peşinden gidin. İleride bir yerde olmalı." Bellamy'nin önündeki kütüphane raflarının simsiyah durduğunu fark eden takım lideri birden durdu. Bellamy'nin önünde başka birinin koşmadığı belliydi. Yalnız mı? Hala yüzüstü yatan Bellamy sık nefesler alıyordu. Bacakları ve bilekleri sertleşmiş plastikle kaplıydı. Ajan, "O nerede?" diye sordu. Bellamy'nin dudağı düşmenin etkisiyle kanıyordu. "Kim nerede?" Ajan Simpkins ayağını kaldırıp botuyla Bellamy'nin ipek kravatına bastı. Sonra biraz basınç uygulayarak asıldı. "İnanın bana Bay Bellamy, benimle bu oyunu oynamak istemezsiniz." 59. Bölüm. Robert Langdon kendini ceset gibi hissediyordu. Hayatta olabileceği en dar yerde, zifiri karanlıkta sırtüstü yatmış, ellerini göğsünde kavuşturmuştu. Catherine benzer pozisyonda başına yakın bir yerde yattığı halde onu göremiyordu. İçinde bulunduğu korkutucu yeri bir anlığına bile görmemek için gözlerini kapatmıştı. Çok küçük bir yerdeydi, küçücük. 60 saniye önce okuma odasının kapıları yerle bir olurken, o ve Catherine, Bellamy'nin peşinden sekizgen konsola girip dar merdivenden inmiş ve aşağıdaki beklenmedik yere gelmişlerdi. Langdon hemen nerede olduklarını anlamıştı. Kütüphanenin devri daim sisteminin kalbi. Devri daim odasının havaalanı bagaj dağıtım bölümündekine benzer farklı yönlere giden sayısız taşıyıcı bandı vardı. Kongre kütüphanesi 3 farklı binada yerleşik olduğundan okuma odalarından talep edilen kitaplar yeraltı tünellerinden oluşan bir ağda taşıyıcı bant sistemi üzerinde uzun mesafelerden getiriliyordu. Bellamy hemen odanın karşı tarafındaki çelik kapıya gidip anahtar kartını girmiş, bir dizi tuşa basmış ve kapıyı iterek açmıştı. Arka taraf karanlıktı ama kapı açılırken harekete duyarlı ışıklar titreşerek yanmıştı. Langdon kapının ardındakileri görünce hayatta çok az insanın gördüğü bir şeye baktığını fark etmişti. Kongre kütüphanesinin rafları. Bellamy'nin planı ona cesaret vermeye başlamıştı. Dev bir labirentten daha iyi bir saklanma yeri olabilir mi? Ama Bellamy onları kitap raflarının arasına götürmek yerine kapıyı bir kitap yardımıyla açık tutup yüzünü onlara dönmüştü. Size daha fazla açıklama yapabilmek isterdim ama vaktimiz yok. Anahtar kartını Langdon'a vererek buna ihtiyacın olacak demişti. Langdon, sen bizimle gelmiyor musun diye sormuştu. Bellamy başını iki yana sallayarak ayrılmazsak asla başaramazsınız demişti. O piramidin ve kapak taşının güvenli ellerde olması yapmamız gereken en önemli şey. Langdon yukarıdaki okuma odasına çıkan merdivenden başka çıkış yolu göremiyordu. Peki sen nereye gidiyorsun? Bellamy, onları sizden uzaklaştırıp rafların arasına çekeceğim demişti. Kaçmanıza ancak bu kadar yardımcı olabilirim. Langdon nereye gideceklerini sormaya fırsat bulamadan, Bellamy taşıyıcı bantların birinden büyük bir kitap sandığını kaldırıp bantın üstüne yatın demişti. Ellerinizi içeride tutun. Langdon baka kalmıştı. Ciddi olamazsın. Taşıyıcı bant kısa bir mesafe devam ettikten sonra duvardaki karanlık bir deliğin içinde kayboluyordu. Açıklık, geniş kitap sandıklarının geçebileceği kadardı. Daha fazla değil. Langdon istekle arkadaki kitap raflarına bakıyordu. Bellamy, unut bunu demişti. Harekete duyarlı ışıklar yüzünden saklanmak imkansız. Yukarıdan bir ses, termal işaret diye bağırmıştı, etrafını çevirin. Catherine, duyması gerektiği kadarını duymuştu. Başıyla duvardaki delik arasında yalnızca 30 santim bırakarak taşıyıcı bandın üzerine çıkmış, ellerini de mumya gibi göğsünün üstüne çapraz yapmıştı. Langdon dona kalmıştı. Bellamy, Langdon diyerek onu kendine getirmişti. Benim için değilse bile bunu Peter için yap. Yukarıdaki sesler şimdi iyiden iyiye yaklaşmıştı. Langdon adeta rüyadaymış gibi bantın yanına gitmiş, çantasını bantın üstüne bıraktıktan sonra başı Catherine'in ayaklarının dibine gelecek şekilde uzanmıştı. Sert kauçuk banttan sırtına soğuk geliyordu. Tavana baktığında kendini hastanede MR cihazına girmeye hazırlanan bir hasta gibi hissediyordu. Bellamy, telefonunu açık tut demişti. Yakında biri arayıp yardım teklif edecek. Ona güven. Birisi mi arayacak? Bellamy'nin birisine ulaşmaya çalıştığını biliyordu ama ancak mesaj bırakabilmişti. Saniyeler önce sarmal merdivenden aşağı inerlerken Bellamy son bir kez daha aramayı denemiş, çok alçak sesle kısa bir konuşma yapmış ve sonra da kapatmıştı. Bellamy, sonuna kadar taşıyıcıyla birlikte gidin. Bant geri dönmeden önce hemen atlayın. Dışarı çıkmak için anahtar kartımı kullanın demişti. Langdon da nerede atlayacağız diye sormuştu. Ama Bellamy manivelayı indirmişti bile. Odadaki tüm bantlar homurdayarak çalışmaya başlamıştı. Langdon itildiğini hissederken yukarıdaki tavanın hareket etmeye başladığını görmüştü. Tanrım beni kurtar! Langdon duvardaki açıklığa yaklaşırken geriye baktı ve Warren Bellamy'nin rafların arasına dalarken kapıyı arkasından kapattığını gördü. Hemen ardından Langdon karanlığın içine kayıp kütüphane tarafından yutuldu. Bu sırada parlayan kırmızı bir lazer noktası dans ederek merdivenden aşağı iniyordu. 60. Bölüm. Preferred Güvenlik Şirketi'nin düşük maaşlı kadın görevlisi, görev listesindeki Colorama Heights adresini iki kez kontrol etti. Burası mı? Karşısındaki garaj yolu, mahallenin en büyük ve en sessiz malikanelerinden birine aitti ve 911'e burası ile ilgili bir acil çağrı gelmesi tuhaftı. 911 polisi teyit edilemeyen çağrılara her zaman yapıldığı gibi yerenlik güvenlik şirketiyle temas kurmuştu. Görevli, güvenlik şirketinin ilk savunma hattınız şeklindeki sloganının yanlış ihbarlar, eşek şakaları, kayıp evcil hayvanlar ve kaçık komşuların şikayetleri şeklinde değiştirilebileceğini düşünürdü. Bu akşam da her zamanki gibi sorunla ilgili ayrıntılı bilgi almadan gönderilmişti. Maaşımı aşan bir görev. Görevi sarı ışığını döndürerek olay yerine gitmek, mekanı kolaçan etmek ve alışılmadık bir durum varsa rapor etmekte. Normalde zararsız bir şey, evin alarm sistemini devreye sokar, o da kumanda anahtarını kullanarak sistemi yeniden başlatırdı. Ama nedense bu ev sessizdi, alarm çalmıyordu. Yoldan bakıldığında her şey karanlık ve sakin görünüyordu. Görevli kapıdaki dahili konuşma düğmesine bastı ama cevap alamadı. Kapıyı açmak için kumanda kodunu girdi ve garaj yolunda ilerledi. Arabanın motorunu ve sarı ışıklarını çalışır halde bırakarak ön kapıya yürüyüp kapıyı çaldı. Cevap yoktu. Ne bir ışık ne de hareket görüyordu. Yönetmeliğe uyarak isteksizce fenerini yaktı ve zorla içeri girilip girilmediğini anlamak için evin etrafında dolaşmaya başladı. Köşeyi döndüğü sırada evin yanından yavaşlayarak geçen siyah bir limuzin gördü. Meraklı komşular. Evin etrafını adım adım arşınladı ama olağan dışı hiçbir şeye rastlamadı. Ev tahmin ettiğinden daha büyüktü. Arka bahçeye vardığında soğuktan donuyordu. Evde kimse olmadığı belliydi. Telsize, merkez diye seslendi. Colorama Heights'tayım. Sahipleri evde yok. Herhangi bir soruna dair işaret yok. Evin etrafını kontrol ettim. Zorla içeri girilmemiş. Yanlış ihbar. Servis memuru, anlaşıldı diye cevap verdi. İyi akşamlar. Telsizini kemerine yerleştiren görevli, aracının sıcaklığına yeniden kavuşma hevesiyle geri dönüp yürümeye başladı. Ne var ki bunu yaparken daha önce gözünden kaçırdığı bir şey fark etti. Evin arkasında mavimsi küçük bir ışık vardı. Şaşkınlıkla o tarafa doğru yürüyünce ışığın kaynağını gördü. Bu, evin bodrum katındaki alçak bir pencereydi. Pencerenin camı içeriden ışık geçirmez siyah boyayla karartılmıştı. Bir tür karanlık oda olabilir mi? Gördüğü mavimsi pırıltı siyah boyanın dökülmeye başladığı minik noktadan sızıyordu. İçeriye bakabilmek için çömeldi ama minik açıklıktan fazla bir şey göremiyordu. Aşağıda birisinin çalışabileceği düşüncesiyle camı hafifçe tıklattı. "Merhaba" diye bağırdı. Cevap yoktu ama cama vururken kurumuş olan boya birden döküldü ve ona daha açık bir görüş imkanı sundu. Eğilip yüzünü neredeyse cama yaslayarak bodrumu inceledi. O anda bunu yaptığına pişman oldu. "Tanrı aşkına bu ne böyle?" Karşısındaki manzaraya dehşetle bakarken şaşkınlıktan bir süre çömeldiği yerde kaldı. Sonunda titreyerek kemerindeki telsizini el yordamıyla bulmaya çalıştı. Ama asla ulaşamadı. Cızırdayan bir çift tazer iğnesi ensesinden vurulunca vücuduna yakıcı bir acı yayıldı. Kasları tutuldu ve öne doğru sendeledi. Yüzü soğuk zemine çarparken gözlerini bile kapatmaya fırsat bulamadı. 27. ayrımın sonu, sayfa 258, devamı 28. ayrımda.